Ayrım 3.
Nedenini hiç anlayamadım. Neden böyle bitiverdiğini. Son konuşmalarımızdan birinde gerçek yaşamlarımıza dönmek zorunda olduğumuzu ve yeni biriyle ilişkisi olduğunu söylemişti. Matthew'nun yaşamındaki yeni kişinin başka bir hastası olduğundan için için kuşkulanıyordum. Thelma bu yeni kişinin bir erkek mi yoksa bir kadın mı olduğundan emin değildi. Matthew'nun eşcinsel olduğundan kuşkulanıyordu. San Francisco'da eşcinsellerin yaşadığı bölgelerden birinde oturuyordu ve özenle taranmış bıyığı, çocuksu yüzü ve Merkür gibi bedeniyle pek çok eşcinsel erkekte görülen türden bir güzelliğe sahipti. Bu olasılık Thelma'nın aklına birkaç yıl sonra şehir dışından gelen bir konuğuna çevreyi gezdirirken gelmişti. Castro Caddesi üzerindeki bir eşcinsel barına çekinerek girip de 15 tane Matthew'nun barda oturduğunu görünce hayretler içinde kalmıştı. 15 tane ince yapılı, çekici, düzgün bıyıklı genç adam. Matthew'dan birdenbire kopmak Thelma'yı yıkmıştı. Bunun nedenini bilmemekse katlanılır gibi değildi. Sürekli onu düşünüyor, onunla ilgili uzun bir düş kurmadan bir tek saat bile geçiremiyordu. Neden sorusu aklından çıkmıyordu? Neden onu reddedip kendinden uzaklaştırmıştı? Neden o zaman, neden onu görmek ya da onunla telefonda bile konuşmak istemiyordu? Matthew ile temas kurma girişimlerinin tümü sonuçsuz kalınca Thelma derin bir umutsuzluğa kapılmıştı. Bütün gün evde oturup dalgın dalgın pencereden bakıyordu. Uyuyamıyordu. Hareketleri ve konuşması ağırlaşmıştı. Hiçbir şey yapmaya hevesi kalmamıştı. Yemek yemez olmuş ve çok geçmeden depresyonu psikoterapinin ve antidepresan ilaçların gücünü aşmıştı. Uykusuzluğu konusunda 3 ayrı doktora danışıp her birinden bir uyku ilacı reçetesi alarak kısa sürede öldürücü bir miktar biriktirmişti. Oyun meydanında Matthew'a rastlamasından tam 6 ay sonra bir haftadana şehir dışında olan kocası Harry'e bir veda notu bırakmış, onun doğu kıyısından iyi geceler demek için aramasını beklemiş, sonra telefonu açık bırakmış, tüm tabletleri yutmuş ve yatmıştı. O gece bir türlü uyuyamayan Harry, Thelma'yı tekrar aramış ve sürekli meşgul sinyalinden gitgide telaşa kapılmıştı. Komşularını aramış, onlar da boş yere Thelma'nın kapısına ve pencerelerine vurup durmuşlardı. Çok geçmeden polisi aramışlar, eve fırtına gibi dalan polis Thelma'yı ölümün eşiğinde bulmuştu. Thelma'nın yaşamı ancak cesurca tıbbi çabalarla kurtarılabilmişti. Kendine gelir gelmez yaptığı ilk telefon konuşması Matthew'nun telesekreteriyle olmuştu. Ona ortak sırlarını saklayacağına söz vermiş ve hastaneye gelip kendisini görmesini rica etmişti. Matthew onu ziyarete gelmiş ama yanınızda yalnızca 15 dakika kalmıştı. Ve Thelma'nın dediğine göre oradaki varlığı suskunluğundan da beterdi. Thelma'nın 27 günlük aşklarına ilişkin her imasından kaçınmış, ısrarla resmi ve profesyonel bir tavrı sürdürmüştü. Yalnızca bir kez rolünden çıkmıştı. Thelma ona yaşamındaki yeni kişiyle olan ilişkisinin nasıl gittiğini sorduğunda Matthew "Bu seni ilgilendirmez." demişti tersçe. İşte o kadar. Thelma ilk kez yüzünü tamamen bana çevirdi. Yazgısına boyun eğmiş bezgin bir sesle. "Onu bir daha hiç görmedim." diye ekledi. Önemli günlerde ona telefon edip telesekreterlere mesaj bırakıyordum. Doğum gününde 19 Haziran ilk buluşmamız, 17 Temmuz son buluşmamız. Noel ve yılbaşında. Her terapist değiştirişimde onu arayıp haber veriyorum. O beni hiç aramıyor. 8 yıldır durmadan onu düşünüyorum. Sabah saat 7'de onun uyanıp uyanmadığını merak ediyorum. 8'de yulaf ezmesini yemekte olduğunu hayal ediyorum. Yulaf ezmesine bayılır. Nebraska'da bir çiftlikte büyümüş. Caddede yürürken gözlerim sürekli onu arıyor. Çok kez onu gördüğümü sanıp yanlışlıkla bir yabancıya selam veriyorum. Onun hakkında hayallere dalıyorum. O 27 gün süresince gerçekleşen her bir buluşmamızı kafamda tekrar tekrar yaşıyorum. Zaten hayatımın çoğu bu hayallerle geçiyor. Şimdiki zamanda olup bitenler umurumda bile değil. Hayatım 8 yıl öncesinde yaşanıyor. Hayatım 8 yıl öncesinde yaşanıyor. Çarpıcı bir cümle. Onu gelecekte kullanmak üzere depoladım. Bana son 8 yıl içinde intihar girişiminden sonra gördüğün terapileri anlat. Bu süre boyunca hiç terapistsiz kalmadım. Bana bol bol depresyon ilacı verdiler. Uyumamı sağlamak dışında pek bir işe yaramayan ilaçlar. Bunun dışında pek fazla terapi uygulanmadı. Konuşma tedavileri hiçbir zaman yardımcı olmadı. Sanırım terapiye fazla bir şans vermediğimi de söyleyebilirsiniz. Çünkü Matthew'dan ve onunla olan maceramdan başka hiçbir terapiste söz etmeyerek onu korumaya karar vermiştim. Yani 8 yıllık terapi boyunca Matthew'dan hiç söz etmedin. Kötü bir teknik. Acemice bir hata. Ne var ki şaşkınlığımı gizleyememiştim. Yıllardır üzerinde düşünmediğim bir sahne kafamda canlanıverdi. Tıp fakültesinde öğrenciyken bir mülakat dersi alıyordum. İyi niyetli fakat yüksekten atmaya meraklı, duyarsız bir öğrenci, neyse ki sonradan ortopedik cerrah oldu, sınıf arkadaşlarının önünde bir mülakat yürütüyor ve hastayı konuşturmak için onun sözlerini, genellikle de cümlesinin son sözcüğünü yinelemeyi öneren Rogerian tekniğini kullanmayı deniyordu. Zorba babasının iğrenç davranışlarını sayıp dökmekte olan hasta son olarak "ve çiğ hamburger yer" dedi. O ana kadar tarafsızlığını korumak için büyük bir çaba harcamış olan mülakatçı artık öfkesini denetleyemeyerek adeta kükredi. "Çiğ hamburger mi?" O yılın geri kalan bölümünde "çiğ hamburger" deyimi derslerde sık sık fısıldanıp her defasında sınıfı kahkahaya boğmuştu. Tabii ki bu hayali kendime sakladım. Ama bugün gelip beni görmeye ve kendin hakkında dürüst olmaya karar verdin. Bana bu karardan söz et. Sizi soruşturdum. Ben eski terapistimi arayıp terapiye son bir şans daha tanıyacağımı söyledim. Ve onlara kimi görmem gerektiğini sordum. Sizin adınız listelerin 4'ünde vardı. Sizin iyi bir son çare terapisti olduğunuzu söylediler. Bu sizin lehinizde bir noktaydı. Ama onların sizin eski öğrencileriniz olduğunu da biliyordum. Bu bakımdan biraz daha araştırma yaptım. Kütüphaneye gidip kitaplarınızdan birine ödünç aldım. İki şeyden etkilendim. İfadeniz berraktı. Yazdıklarınızı anlayabiliyordum. Ve ölümden açıkça söz etmeye hazırdınız. Ben de sizinle açıkça konuşacağım. Er geç intihar edeceğimden hemen hemen eminim. Buraya bir zerre mutlulukla yaşamanın bir yolunu bulabilmek için terapide son bir deneme yapmak üzere geldim. Bu olmazsa ölmeme ve aileme olabildiğince az acı verecek bir yol bulmama yardım edeceğinizi umuyorum. Thelma'ya birlikte çalışabileceğimizi düşündüğümü söyledim. Ama durumu biraz daha etraflı ele almak ve onun benimle çalışıp çalışamayacağını saptamasına olanak vermek için bir danışma saati daha geçirmemizi önerdim. Daha bir şeyler söyleyecektim ki Thelma saatine baktı ve "görüyorum ki 50 dakikam dolmuş" dedi. Başka hiçbir şey öğrenemediysen bile terapide süremi aşmamayı öğrendim. Ben bu son sözlerin tonu üzerinde düşünürken ne tam alaycı ne tam cilveli. Thelma ayağa kalktı ve odadan çıkarken bir sonraki randevumuzu sekreterimle ayarlayacağını söyledi. Bu seanstan sonra düşünecek epey şey vardı. Önce Matthew. Bu adam beni deli ediyordu. Terapistler tarafından cinsel bakımdan kullanılarak fena halde incitilmiş çok fazla hasta gördüm. Bir hastaya daima zarar verir bu. Terapistlerin mazeretleri her zaman kendilerine ayrıcalık sağlayan ve işlerine yarayan bahanelerdir. Örneğin terapistin hastanın cinselliğini kabul etmesi ve onaylaması gibi. Pek çok hasta cinsel onaylanmaya gereksinme duyabilir. Göze çarpacak kadar çirkin, son derece şişman olanlar, bedenleri cerrahi hasarla bozulmuş olanlar. Ama bunlardan birini onaylayan bir terapistten söz edildiğini henüz hiç duymadım. Onaylanma için seçilenler hep çekici kadınlardır. Tabii ki cinsel onaylanmaya gereksinimi olanlar ve bunu özel yaşamlarında elde edecek kaynaklardan ya da becerilerden yoksul olanlar bu suçlu terapistlerin kendileridir. Öte yandan Matthew biraz gizemli bir durum koyuyordu ortaya. Thelma'yı baştan çıkardı ya da kendisinin baştan çıkarılmasına izin verdiği aynı şey, zaman ihtisasını henüz tamamlamamıştı ve 30'una yakın ya da 30'un biraz üstünde olmalıydı. Öyleyse neden? Çekici ve herhalde başarılı bir genç adam neden yıllardır ruhsal çöküntü içinde olan, canlılığını yitirmiş 62 yaşında bir kadını seçsin? Thelma'nın onun eşcinsel olduğu yolundaki tahmini üzerinde düşündüm. Belki de en mantıklı varsayım, Matthew'nun bazı kişisel psikoseksüel sorunlar üzerinde çalışıyor ya da onlara uyguluyor olması ve bunu yapmak için de hastalarını kullanıyordu. Stajyerlerin uzun bir kişisel terapiden geçmesi konusunda işte tam bu nedenle ısrar ederiz. Ama günümüzde kısa eğitim programlarıyla, daha az gözetimle, staj standartlarının ve lisans alma koşullarının gevşetilmesiyle terapistler bunu çoğu kez reddediyor. Ve pek çok hasta terapistin kendi kendisini yeterince tanımayışından zarar görüyor. Sorumsuz profesyonellere merhamet beslemiyorum. Cinsel suç işleyen terapistleri mesleki ahlak kurallarına bildirmeleri için pek çok hastaya ısrarda bulunmuşumdur. Bir an için Matthew konusunda ne gibi bir başvuru hakkım olabileceğini düşündüm. Ama onun zaman aşımı yasasının kapsamına girmediğini tahmin ediyordum. Yine de vermiş olduğu zararı bilmesini istiyordum. Dikkatimi Thelma'ya yöneltip Matthew'nun güdülerine ilişkin soruyu şimdilik kaydıyla bir yana bıraktım. Ama bu terapi sonuçlanmadan önce pek çok kez bu soruyla cebelleşmek zorunda kalacaktım. Ve o sırada Thelma vakasındaki tüm bilmeceler arasında en eksiksiz biçimde çözmeye yazgılı olduğum bilmecenin Matthew bilmecesi olacağını tahmin bile edemezdim. Thelma'yı dışarıdan hiç beslenmeden 8 yıl boyunca etkisi altına almış olan bu aşk saplantısının direngenliği beni hayrete düşürmüştü. Bu saplantı tüm yaşam alanını dolduruyordu. Haklıydı. Gerçekten de hayatını 8 yıl öncesinde yaşıyordu. Saplantı gücünün bir bölümünü kadının varoluşunun diğer alanlarının fakirleşmesinden alıyor olmalıydı. Önce yaşamının diğer alanlarının zenginleştirmesinde yardımcı olmadan onu bu saplantıdan kurtarmanın mümkün olacağından kuşkuluydum. Acaba günlük yaşantısındaki ilişkilerde ne kadar yakınlık ve içtenlik vardı? Bana anlatmış olduğu kadarıyla evliliğinde kocasıyla kendisi arasında pek az yakınlık var gibiydi. Belki de bu saplantının işlevi yalnızca yakın bir ilişki yaratmak, onu bir başkasına bağlamaktı. Ama gerçek bir insana değil, bir hayale. Umut edebileceğim en iyi şey onunla aramızda yakın ve anlamlı bir ilişki kurmak ve sonra bu ilişkiyi içinde onun saplantısının çözüleceği bir çözücü olarak kullanmaktı. Ama bu kolay olmayacaktı. Terapi konusunda anlattıkları tüyler ürperticiydi. Düşünün, 8 yıl boyunca terapi görmek ve gerçek sorundan hiç söz etmemek. Bunu ancak özel tipte bir insan yapabilir. Hatırı sayılır derecede 200'lüye katlanabilecek bir insan. Hayallerinde yakınlığa 4 elle sarılan ama gerçek yaşamda ondan kaçabilen bir insan. Bir sonraki seansta Thelma Sözel berbat bir hafta geçirdiğini söyleyerek başladı. Terapi onun karşısına her zaman bir paradoks çıkarıyordu. Terapiye gitmem gerektiğini biliyorum. Terapisiz yapamıyorum. Ama olup bitenleri ne zaman anlatsam çok mutsuz bir hafta geçiriyorum. Terapi seansları her zaman yalnızca durgun suları karıştırıyor. Hiçbir şeyi çözmüyor. Her şeyi daha da kötüleştiriyor. Bu pek hoşuma gitmemişti. Bunlar gelecek programların parçaları mıydı? Thelma bana neden eninde sonunda terapiyi bırakacağını mı anlatıyordu? Bu hafta uzun bir ağlama nöbetinden ibaretti. Matthew aklımdan hiç çıkmadı. Harry ile konuşamıyorum. Çünkü kafamda yalnızca 2 şey var. Matthew ve intihar. Ve her 2 konuda yasak bölgede. Kocama Matthew'dan asla asla söz etmeyeceğim. Yıllar önce ona Matthew'yu bir kez tesadüfen kısaca gördüğümü söylemiştim. Çok fazla konuşmuş olmalıyım çünkü daha sonra Harry, Matthew'nun bir şekilde benim intihar girişimimden sorumlu olduğuna inandığını söyledi. Gerçeği öğrenirse Matthew'yu öldüreceğine inanıyorum. Harry, erkek izcilerin onur sloganlarıyla doludur. Erkek izciler onlardan başka düşündüğü yok zaten ama yapısında şiddet vardır. İkinci Dünya Savaşı sırasında bir İngiliz komando subayıydı ve göğüs göğüse savaşta öldürme yöntemlerini öğretme konusunda uzmanlaşmıştı. Bana Harry'den biraz daha söz etsene. Olup bitenleri bilseydi, Harry'nin Matthew'yu öldüreceğini söylediği sırada Thelma'nın sesindeki yoğun heyecandan etkilenmiştim. Harry ile 30'lu yıllarda Avrupa'da profesyonel olarak dans ederken karşılaşmıştım. Her zaman 2 şey için yaşamışımdı, sevişmek ve dans etmek. Çocuk sahibi olmak için dansı bırakmayı reddettim. Ama 31 yıl önce ayağımın baş parmağındaki gut hastalığı başlayınca dansı bırakmak zorunda kaldım. Bir balerin için hiç de iyi bir hastalık değildi bu. Aşka gelince, daha gençken çok, pek çok sevgilim oldu. O resmimi gördünüz, doğru söyleyin, güzel değil miymişim? Yanıtımı beklemeden sözüne devam etti. Ama ne zaman ki Harry ile evlendim, aşk faslı kapandı. Bazı erkekler olduysa da pek azı beni sevecek kadar yürekliydi. Herkesin Harry'den ödü patlıyordu. Harry ise 20 yıl önce seksten vazgeçti. Bir şeylerden vazgeçmekte ustadır. Şimdi hemen hemen hiç temasımız yok. Galiba onun olduğu kadar benim de hatam bu. Harry'nin bir şeylerden vazgeçmekte usta olması konusunu soracaktım ama Thelma son hızla devam ediyordu. Konuşmak istiyordu ama hala benimle konuşuyor gibi değildi. Benden bir yanıt isteme belirtisi göstermiyordu. Bakışları başka taraftaydı. Çoğunlukla anılara dalıp gitmiş gibi havalara bakıyordu. Düşündüğüm ama sözünü edemediğim öbür şey de intihar. Er geç bunu yapacağımı biliyorum. Tek kurtuluş yolu bu. Ama Harry'e bundan hiç söz etmiyorum. İntihara kalkışmam onu neredeyse öldürüyor. Hafif bir inme geçirdi ve gözlerimin önünde 10 yaş ihtiyarladı. Hastanede hiç beklemezken canlı olarak uyanınca aileme ne yapmış olduğum konusunda çok düşündüm. O zaman ve orada bazı kararlar aldım. Ne gibi kararlar? Sormama pek gerek yoktu. Çünkü Thelma zaten bu kararları açıklamak üzereydi. Ama onunla biraz iletişim kurmam gerekiyordu. Bol bol bilgi alıyordum ama aramızda bir ilişki yoktu. Pekala ayrı odalarda da olabilirdik. Hiçbir zaman Harry'i üzebilecek bir şey söylememeye ya da yapmamaya karar verdim. Ona her şeyimi vermeye, her konuda ona boyun eğmeye karar verdim. Egzersiz aletleri için yeni bir oda mı inşa etmek istiyor? Peki. Meksika'ya tatile mi gitmek istiyor? Peki. Kilise toplantılarına katılıp insanlarla tanışmak mı istiyor? Peki. Thelma kilise toplantılarına ilişkin soran bakışımı fark ederek açıklamaya girişti. Son 3 yıldır er geç intihar edeceğimi anladığım andan bu yana yeni birileriyle tanışmak istemedim. Yeni arkadaşlar yalnızca veda edilecek ve acı verilecek daha çok insan demek. Kendilerini gerçekten öldürmeye kalkışmış pek çok kişiyle çalıştım. Genellikle deneyimleri onları bir şekilde değiştirmiş ve yeni bir olgunluğa, yeni bir bilgeliğe eriştirmiştir. Ölümle gerçek bir yüzleşme çoğu kez insanın o ana kadarki yaşamının hedeflerini ve yaşanış biçimini gerçek bir ciddiyetle sorgulamasına yol açar. Ölümcül bir hastalık nedeniyle ölümle yüzleşenler için de durum aynıdır. Kim bilir kaç kişi feryat etmiştir. Ne yazık, nasıl yaşanacağını öğrenmek için şimdiye kadar bedenimin kanserle delik deşik olduğu şu ana kadar beklemek zorunda kaldım. Oysa Thelma farklıydı. Ölüme bu denli yaklaşan ama ondan bu kadar az şey öğrenen birine pek nadir rastlamışımdır. Aşırı dozda ilaç aldıktan sonra yeniden kendine gelince verdiği kararlara bakın. Harry'nin her talebini düşünmeden onaylayarak ve kendi istek ve düşüncelerini gizleyerek onu mutlu edeceğine gerçekten inanabilir miydi? Ve Harry için karısının tüm hafta boyunca ağlayıp kendisiyle hiçbir şey paylaşmamasından daha beter ne olabilirdi? Bu kadın tepeden tırnağa aldanış içindeydi. Kendi kendini aldatışı özellikle Matthew'dan söz ederken ortaya çıkıyordu. Onda kendisiyle temasta bulunan herkesin yüreğine dokunan bir yumuşaklık vardır. Bütün sekreterler onu severdi. Her birine seveceğim bir şeyler söylerdi. Hepsinin çocuklarının adlarını bilirdi. Haftada 3-4 sabah onlara çörekler getirirdi. O 27 gün boyunca ne zaman birlikte çıktıysak garsonun ya da tezgahtarların hoşuna gidecek bir şeyler söylemeyi hiç ihmal etmedi. Budistlerin meditasyonu hakkında bir şey biliyor musunuz? Aa evet, aslında ben ama Thelma cümlemin sonunu beklemedi. Öyleyse şefkat meditasyonunu bilirsiniz. O bunu günde 2 kez yapardı ve bana da öğretmişti. Tam da bu nedenle 100 yıl düşünsem bana böyle davranacağı aklıma gelmezdi. Suskunluğu beni mahvediyor. Bazen derin düşüncelere daldığımda onun bana açık olmayı öğreten bir insanın mutlak suskunluktan daha korkunç bir ceza tasarlayabilmesinin mümkün olmayacağını hissediyorum. Bugünlerde burada Thelma'nın sesi neredeyse fısıltıya dönüştü. Giderek daha çok inanıyorum ki beni kasten intihara sürüklemeye çalışıyor. Bu size çılgınca bir düşünce gibi mi geliyor? Çılgınca olup olmadığını bilmem ama umutsuz ve müthiş acı veren bir düşünce gibi geliyor. Beni intihara sürüklemeye çalışıyor. Benden temelli kurtulmak için. Mümkün olan tek açıklama bu. Oysa böyle düşünmene karşın bütün bu yıllar boyunca yine de onu korudu. Neden? Çünkü dünyada her şeyden çok Matthew'nun hakkında iyi şeyler düşünmesini istiyorum. Bir tür mutluluk için tek şansımı tehlikeye atmak istemiyorum. Ama Thelma 8 yıl olmuş. 8 yıldır ondan hiç haber almadın. Ama bir ihtimal var. Küçük bir ihtimal. %2 veya hatta %1 ihtimal bile hiç yoktan iyidir. Matthew'nun beni tekrar sevmesini beklemiyorum. Onun yalnızca benim bu gezegenin üzerinde olmamı umursamasını istiyorum. Çok büyük bir istek değil bu. Onunla Golden Gate Parkı'nda yürürken bir karınca yuvasına zarar vermemek için neredeyse bileğini burkmuştu. Elbette bu şefkatin birazını da bana gönderebilir. Bu denli tutarsızlık, alaya yaklaşan bu denli öfke böylesine bir saygıyla iç içe olsun. Thelma'nın deneyimsel dünyasına yavaş yavaş giriyor ve Matthew hakkındaki abartılı değerlendirmelerine giderek alışıyor olmakla birlikte bir sonra söyledikleri beni gerçekten afallattı. Beni yılda bir kez arasa, benimle 5 dakika olsun konuşsa, hatırımı sorsa, ilgilendiğini gösterse bu bile mutlu olmama yeterdi. Çok şey mi istiyorum? Bir başkasına bu kadar güç atfeden bir kimseye hiç rastlamamıştım. Düşünün. Yılda bir kez 5 dakikalık bir telefon konuşmasının onu iyileştireceğini iddia ediyordu. Acaba iyileştirebilir miydi? Başka hiçbir şey sonuç vermezse pekala böyle bir deneye kalkışabileceğimi düşündüğümü anımsıyorum. Terapide başarı şansına fazla olmadığını teslim ediyordum. Thelma'nın kendi kendini aldatışı, psikolojik kafa yapısından yoksun oluşu, iç gözleme karşı direnci, intihar eğilimi hepsi dikkatli ol işaretini veriyordu. Öte yandan Thelma'nın sorunu beni büyülemişti. Yaşamının 8 yılına hükmetmiş olan bu aşk saplantısı başka nedeni bilirdi ki? Güçlü ve inatçıydı. Ancak saplantının kökleri olağanüstü gevrek ve kırılgan görünüyordu. Biraz çaba, biraz ustalık bu yabani otu kökünden söküp atmaya yetmeliydi. Ama sonra saplantının altında ne bulacaktım? İnsan deneyiminin büyünün gizlediği acımasız gerçekleriyle mi karşılaşacaktım? Belki o zaman aşkın işlevi hakkında gerçekten bir şeyler öğrenebilirdim. Tıbbi araştırmacılar 19. yüzyıldaki tıbbi araştırmaların ilk döneminde bir endokrin organının amacını anlamak için en iyi yolun organı çıkarmak ve laboratuvar hayvanının bunu izleyen dönemde gösterdiği fizyolojik değişimleri gözlemek olduğunu keşfetmişlerdi. Kurduğum paralelin acımasızlığı tüylerimi ürpertmekle birlikte merak etmekten kendimi alamıyordum. Aynı prensip burada da geçerli olamaz mıydı? Şimdiye kadar belliydi ki Thelma'nın Matthew'ya olan aşkı gerçekte başka bir şeydi. Belki bir kaçış, yaşlanma ve yalnızlığa karşı bir kalkan. Bunun içinde Matthew'dan pek az şey vardı. Ne de eğer aşk sevecen, verici, ihtiyaçtan bağımsız bir ilişki ise pek fazla aşk vardı. Hastalığın gidişatına ilişkin diğer belirtilerde dikkatimi çekmeye çabalıyordu. Ama onları görmezlikten gelmeyi tercih ettim. Örneğin Thelma'nın 20 yıllık psikiyatrik tedavisi üzerinde daha ciddi bir biçimde durabilirdim. Ben Johns Hopkins Psikiyatri Kliniği'nde öğrenciyken orada çalışanların müzminliğe ilişkin pek çok arka oda göstergesi vardı. Bunların en saygısızca olanı ağırlık göstergesiydi. Hastanın klinik dosyası ne kadar ağırsa durumu da o kadar ağır, olası sonuçlar da o kadar kötüydü. 70'lik Thelma'nın dosyası en az 5 kilo çekerdi. Ve hiç kimse, kesinlikle hiç kimse psikoterapi tavsiye etmezdi. O zamanki ruh durumuma dönüp baktığım zaman bu kaygılara uygun bahanelerle saf dışı bıraktığımı fark ediyorum. 20 yıllık terapi mi? Thelma'nın ketumluğu nedeniyle son 8 yılı terapi sayılmaz. Hasta temel sorunları gizlerse hiçbir terapinin şansı yoktur. Ya Matthew'dan önceki 10 yıllık terapi? Bu da çok uzun bir süre önceydi. Hem terapistlerin çoğu genç stajyerlerdi. Elbette ben ona daha çok şey verebilirim. Thelma ve Harry sınırlı maddi olanaklarıyla öğrenci terapistler dışında hiç kimseye gidebilecek durumda değildiler. Oysa şu sıralar bana bir araştırma kurumu tarafından yaşlıların psikoterapisi üzerinde çalışmam için fon sağlanmıştı. Kuşkusuz bu deneyimli bir psikiyatrdan terapi görebilmesi için karşısına çıkan bulunmaz bir fırsattı. Benim Thelma'nın tedavisini üstlenmemin gerçek nedenleri ise başkaydı. Önce aynı anda hem derin, köklü hem de korunmasız, yaralanmaya açık durumda olan bir aşk saplantısıyla karşılaşmak beni büyülemişti.